Sevgi Öğretmeni 51. Yaşam Işığı. İsa yine halka seslenip şöyle dedi: "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına kavuşur." İsa bu sözleri söylediğinde tapınağın özellikle Çardak Bayramı ile ilgili olan avlusundaydı. Bu avlunun ortasında 2 adet yüksek lamba direği vardı. Akşam kurbanından sonra tüm lambalar yakılıyordu ve lambaların ışığı Kudüs üzerinde parlıyordu. Bu tören, İsrail'e çölde yol gösteren ışık sütununun anısına yapılıyordu ve aynı zamanda Mesih'in gelişini işaret ettiği düşünülüyordu. Akşamleyin lambalar yakıldığında tapmak avlusu büyük bir sevinç ve coşku içinde bir araya gelen insanlarla doluyordu. Tapınağın hahamları ve halkın yöneticileri, Levililerin ezgisiyle neşe içinde ilahiler söyleyen halka eşlik ediyorlardı. Kudüs'ün aydınlatılmasında halk, İsrail'e ilahi ışığı yayacak olan Mesih'in gelişini işaret ediyordu. Fakat İsa'ya göre bu manzaranın başka bir anlamı vardı. Tapınağın lambalarının oradaki herkesin üzerinde parladığı gibi, İsa da ruhsal ışığın kaynağı olan kişi olarak dünyanın karanlığını aydınlatır, fakat Yahudiler, Mesih'in gelişini işaret etmek için yanlış bir sembol seçmişlerdi. Aslında Mesih'in gelişini ve görevini en gerçekçi bir şekilde işaret eden sembol, Yahudilerin direklere astıkları lambalar değil, bilakis onun gökyüzünde kendi eliyle yaktığı ilahi ışıktı. Sabah olmuştu. Güneş Zeytin Dağı üzerinden henüz doğmuştu. Güneş ışınları mermerden sarayların üzerinde göz kamaştırıcı bir şekilde parıldıyor ve tapınağın altın duvarlarını aydınlatıyordu. İsa bunu işaret ederek şöyle dedi: "Ben dünyanın ışığıyım." İsa'yı burada dinleyenler uzun bir süre sonra bu sözleri o görkemli tapınağın avlusunda tekrarladılar. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edememiştir. Dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. Bundan uzun süre sonra İsa göğe yükseldi. Petrus da kutsal ruhun esinlemesiyle İsa'nın kullandığı simgeyi hatırladı. Böylece peygamberlerin sözleri bizim için daha da büyük kesinlik kazandı. Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Işık, Allah'ın halkına görünmesinde her zaman onun varlığının bir simgesi olmuştur. Başlangıçtaki yaratıcı sözdeki ışık karanlığın içinde parlamıştı. Işık gündüzleri bulut sütununda, geceleri de ateş sütununda gizlenmiş ve İsrail'in o büyük ordularına yol göstermişti. Işık Sina Dağı üzerinde Rab bin etrafında büyük bir görkem içinde parıldamıştı. Antlaşma çadırındaki lütuf tahtında da parıldamıştı. Işık aynı şekilde Süleyman'ın tapınağını kutsanırken de dolduruyordu. Melekler kendilerini şaşkınlıkla izleyen çobanlara kurtuluş mesajını getirdiklerinde Betlehem tepeleri üzerinde de ilahi bir ışık parıldamıştı. Allah ışıktır. İsa, "Ben dünyanın ışığıyım" sözleriyle Allah'la olan birlikteliğini açıkladı. Başlangıçta karanlıkta ışığın parlamasını sağlayan kişi oydu. O güneşin, ayın ve yıldızların ışığıdır. O simge, örnek ve peygamberliklerle İsrail'in üzerinde parlayan ilahi ışıktır. Fakat ışık sadece Yahudi ulusuna verilmedi. Güneş ışınlarının dünyanın en uzak köşesine ulaştığı gibi, doğruluk güneşinin ışığı da tüm insanlık üzerinde parıldar. O dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışıktı. Dünyada bugüne kadar birçok bilgili öğretmen, olağanüstü araştırmalar yapan, sözleriyle insanların düşüncelerini aydınlatan ve onları büyük ölçüde bilgilendiren birçok kimse yaşamıştır. Onlar, insanlığın yararına çalışan ve onlara yol gösteren kimseler olarak onurlandırılmışlardır. Fakat onlardan daha yüce olan bir kişi vardır. Ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Allah'ın çocukları olma hakkını verdi. Allah'ı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. Onu, babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul tanıttı. Bizler de dünyanın bu büyük öğretmenleri gibi insanlığa yararlı işler yaparak kalıcı izler bırakabiliriz. Işık onlara her zaman yol göstermiştir. ay ve yıldızların güneşin ışığını yansıttıkları gibi öğretileri doğru olduğu sürece dünyanın büyük düşünürleri de doğruluk güneşinin ışığını yansıtırlar. Her kutsal düşünce ve bilgi parıltısı dünyanın ışığından gelir. Günümüzde yüksek eğitim diye bir şeyden bahsedildiğini sıkça duyuyoruz. Gerçek yüksek eğitim, kendisinde bilginin ve bilgeliğin tüm hazinelerinin saklı olduğu kişiden alman eğitimdir. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.
Ben dünyanın ışığıyım. İsa, bu sözleri söylediğinde kendisinin Mesih olduğunu belirtti. Yaşlı Şimon, İsa'nın şimdi ders verdiği tapınakta onunla ilgili, ''Ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışık'' olarak söz etti. Şimon, bu sözlerde İsrail'in bildiği bir peygamberlikle onu işaret ediyordu. Yeşaya peygamber aracılığıyla kutsal ruh şöyle bildirmiştir. Rab şöyle diyor. Yakub'un oymaklarını eski ayrıcalıklarına kavuşturmak ve hayatta kalan İsraillileri geri getirmek için bana kul olman yeterli değil. Seni uluslara da ışık yapacağım. Öyle ki kurtarışım yeryüzünün dört bir bucağına ulaşsın. Bu peygamberlik genellikle Mesih'le ilgili olarak anlaşılır. İsa, ben dünyanın ışığıyım dediğinde halkın onun vaat edilen kişi olduğunu iddia ettiğini anlamaması mümkün değildi. Bu, Ferisiler ve Yahudi liderler için sadece kibirli bir iddiaydı. Kendileri gibi bir insanın böyle bir iddiada bulunmasına göz yumamazlardı. Onun sözlerine aldırış etmiyor gibi görünerek, ''Sen kimsin?'' diye sordular. Kendisini Mesih olarak bildirmesi için onu zorlamaya kararlıydılar. Onun görünümü ve yaptığı işler halkın beklentilerinden öylesine farklıydı ki, en kötü düşmanlarının inandığı gibi kendisinin Mesih olduğunu bildirmesi halinde bir sahtekar olarak görülür ve reddedilirdi. Onların ''Sen kimsin?'' sorusuna karşılık İsa şöyle cevap verdi. ''Başlangıçtan beri size ne söylediysem oyum.'' Sözlerinde açıkça görülen ilahiliği onun karakterinde de görüldü. O, bizzat kendisinin öğrettiği gerçeklerin sembolüydü. İsa sözlerine şöyle devam etti. Kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı ama tıpkı babanın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. Beni gönderen benimledir. O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman onu hoşnut edeni yaparım. İsa, kendisinin Mesih olduğunu kanıtlamaya çalışmadı. Fakat Allah'la bütünleştiğim gösterdi. Eğer onların düşünceleri Allah'ın sevgisine açık olsaydı, İsa'yı anlayabilirlerdi. Dinleyenlerin çoğu İsa'ya iman etti. İsa onlara şöyle dedi. Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Bu sözler Ferisileri kızdırdı. Kendi halklarının uzun bir süre yabancı bir boyunduruğun altında kaldığını göz ardı ettiler ve öfke içinde şöyle haykırdılar. Biz İbrahim'in soyundanız. Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız diyorsun? İsa intikam hırsıyla dolu ve kötülüğün esiri olmuş bu insanlara doğru bakıp üzgün bir şekilde cevap verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Günah işleyen herkes günahın kölesidir. Onlar esirliğin en kötüsü olan kötü ruhların hükmü altındaydılar. Her kim kendisini Allah'a teslim etmeyi reddederse başka bir gücün kontrolü altına girmiş olur. O kişi kendinde değildir. Özgür olduğundan bahsedebilir fakat o esirliğin en kötüsünün hükmü altındadır. Onun gerçeğin güzelliğini görmesine izin verilmez. Çünkü onun düşünceleri şeytanın kontrolü altındadır. Kendi kararlarına göre hareket ettiğini iddia ederken, karanlıklar prensinin isteklerine uyar. İsa, insanlığı şeytanın tutsaklığından kurtarmak için geldi. Bunun için, oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür olursunuz. Çünkü yaşam veren ruhun yasası, Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. Kurtuluş işinde asla zorlama yoktur. Bunun için asla zor kullanılmaz. Allah'ın ruhunun etkisi altında insan kime hizmet edeceğini seçmekte serbesttir. Gerçek özgürlük, kişi kendisini Allah'a teslim ettiğinde yaşanır. Günahtan kurtulmak, kişinin yine kendi elindedir. Bizi şeytanın kontrolünden kurtaracak bir güce sahip olmadığımız doğrudur. Fakat günahtan kurtulmayı gerçekten istediğimizde, bunu sadece kendi gücümüzle başaramayacağımızı kabul edip, bize güç vermesini dileyerek Allah'a yakardığımızda, Kutsal Ruh ilahi gücüyle bizi güçlendirir ve böylece Allah'ın isteğini yerine getirmek için çaba harcamaya başlarız. Kişi sadece İsa ile bütünleştiği zaman gerçek anlamda özgür olabilir. Gerçek sizi özgür kılacaktır ve gerçek İsa'dır. Günah, insanın düşüncelerini körelterek ve özgürlüğünü yok ederek yenebilir. Kişi, Allah'a kendisini teslim ettiğinde gerçek kişiliğine geri döner. Bu şekilde bağlı kalacağımız yasa, özgürlük yasasıdır. Ferisiler, kendilerini İbrahim'in çocukları olarak bildirdiler. İsa, sadece İbrahim'in yaptığı işleri yaptıkları sürece onların böyle bir iddiada bulunabileceklerini söyledi. İbrahim'in gerçek çocukları tıpkı onun gibi Allah'a bağlı bir yaşam sürerlerdi. Kendisine Allah tarafından verilen gerçeği söyleyen kişiyi öldürmeye çalışmazlardı. İsa'ya karşı düzenler hazırlayan Rabbiler, İbrahim'in yaptığı işleri yapmıyorlardı. Sadece İbrahim'in soyundan geliyor olmak hiçbir değer taşımıyordu. Onlar aynı ruha sahip olduklarını gösteren ruhsal bağdan yoksun oldukça ve onun yaptığı işleri yapmadıkça İbrahim'in çocukları değildiler.
Bu ilke, Hristiyanlık aleminde uzun süre tartışılan bir konu ile, yani elçilerin soyundan gelme konusu ile aynı derecede önem taşıyor. İbrahim'in çocukları olmak, sadece isim ya da soyla değil, karakter bakımından ona benzemekle kanıtlanır. Aynı şekilde, elçilerin soyu da kilisenin otoritesine değil, ruhani akrabalığa dayanır. Elçilerin öğrettikleri, İnanç ve öğreti ışığında sürdürülen bir yaşam, elçilerin takipçileri için en gerçek kanıttır. İnsanlar sadece bu şekilde müjdenin ilk öğretmenlerinin takipçileri olabilirler. İsa, Yahudilerin İbrahim'in çocukları olduğunu reddetti. "Siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz." Alaycı bir şekilde ona şöyle cevap verdiler. "Biz zinadan doğmadık. Bir tek babamız var. O da Tanrı'dır." Ona inanmaya başlayanların önünde doğduğundaki şartları ima ederek İsa'ya hakaret etmek için bu sözleri söylemişlerdi. İsa onların bu imalarına ilgi göstermedi ve şöyle dedi. "Tanrı babanız olsaydı beni severdiniz. Çünkü ben Allah'tan çıkıp geldim. Beni O gönderdi." Yaptıkları işler yalancı ve katil olan ayartıcıya ne kadar bağlı olduklarını açıkça gösteriyordu. "Siz babanız iblistensiniz. Ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Fakat ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz." İsa'nın gerçeği kesin bir şekilde konuşmuş olması, onun Yahudi liderler tarafından niçin kabul edilmediğini açıkça gösteriyordu. Gerçek, sürekli kendilerini haklı gören bu kibirli liderleri öfkelendirmiş ve onların yanlış yolda olduklarını açıkça göstermişti. Yahudi liderler, kendi öğretileri ve usulleri kınandığı için gerçeği kabul etmediler. Yanlış yolda olduklarını itiraf etmektense, gerçeğe gözlerini kapamayı yeğlediler. Onlar gerçeği sevmediler. Gerçek olduğu halde onu arzulamadılar. "Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorsam, niçin bana iman etmiyorsunuz?" Karakterinde bir kusur bulmaya çalışan düşmanları, 3 yıldır her gün İsa'yı izlemekteydiler. Şeytan, kendisiyle işbirliği yapan herkesle birlikte onu yenmeye çalışıyordu. Fakat onda kendilerine avantaj sağlayacak hiçbir şey bulamadılar. Kötü ruhlar bile şöyle bildirmek zorunda kaldılar. "Sen Allah'ın kutsalısın." İsa, gökyüzünün, günahkar insanlığın ve tüm evrenin tanıklığında yasaya her zaman bağlı kaldı. Meleklerin, insanların ve kötü ruhların söylemeye cesaret edemeyeceği sözleri kesin bir şekilde söyledi. "Ben her zaman onu hoşnut eden şeyler yaparım." Yahudilerin İsa'da hiçbir günah bulamamalarına rağmen onu kabul etmek istemediklerinin gerçeği, onların Allah'a hiçbir şekilde bağlı olmadıklarını kanıtladı. Oğlu aracılığıyla verdiği mesajda Allah'ın sesini tanımadılar. İsa'yı yargıladıklarını düşündüler. Fakat onu reddederek kendileri için hüküm vermiş oluyorlardı. İsa onlara şöyle dedi. "Allah'tan olan Allah'ın sözlerini dinler. İşte siz Allah'tan olmadığınız için dinlemiyorsunuz." Bu ders her zaman gerçektir. Allah'ın sözünü eleştirmek için ya da kaçamak cevap vermek için ve Allah'ın sözünden şüphe duymak için fırsat kollayan, onun üzerinde eleştiri yapmayı ve onu yanlış yorumlamayı arzulayan birçok kimse, bu şekilde düşünsel açıdan Allah'tan bağımsız hareket ettiklerini açıkça göstermektedirler. Aslında kendilerini yargılamakta olduklarının farkına varamazken, onlar kutsal kitabı yargıladıklarını sanmaktadırlar. Böylece kaynağını gökyüzünden alan ve sonsuzluğa ulaşan gerçekleri anlayamadıklarını göstermiş olurlar. Allah'ın dürüstlüğünün yüce dağının görkemli görüntüsü onları korkutmaz. Önemsiz şeyler peşinde koşarak dar görüşlü ve dünyasal düşüncelerle hareket eden ve yüreklerinde Allah'ı anlama yeteneğini hızla yitirmekte olan kişiler olduklarını gösterirler. Yüreği ilahi çağrıya cevap veren kişi, kendisinin Allah bilgisini artıracak olan şeyi arayacak. Bu şekilde karakterini kötülüklerden arındıracak ve düzeltecektir. Parlak ışınlarına tüm güzelliğiyle erişebilmek için bir çiçeğin güneşe doğru döndüğü gibi, gökyüzünün ışığının İsa'nın karakterinin lütfuyla kendi karakterini güzelleştirmesi için ona iman eden kişi de doğruluğun güneşine doğru dönecektir. İsa Yahudilerle İbrahim arasındaki büyük farkı belirterek sözlerine devam etti. Babanız İbrahim, günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi. İbrahim, vaat edilen kurtarıcıyı görmeyi çok istemişti. Ölmeden önce Mesih'i görebilmek için sürekli dua etmişti ve o Mesih'i gördü. Ona doğaüstü bir ışık verildi ve o İsa'nın ilahi karakterini tanıdı. Onun gününü gördü ve sevindi. Ona ilahi bir kurban sunması buyuruldu. Bu kurban onun kendi yaşamıyla yakından ilgiliydi. Ona şöyle buyuruldu: İshak'ı, sevdiğin biricik oğlunu al. Moria bölgesine git ve orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık adak olarak sun. Kurban sunağının üzerine tüm umutlarını bağladığı vaat edilen oğlu kendi oğlunu yatırdı. Daha sonra sunağın yanında Allah'ın isteğini yerine getirmek için elinde bıçakla beklerken gökyüzünden gelen şu sesi duydu: Çocuğa dokunma, ona hiçbir şey yapma. Şimdi Allah'tan korktuğunu anladım, biricik oğlunu benden esirgemedin. İbrahim, İsa'nın gününü görebilmek ve Allah'ın dünyaya duyduğu büyük sevginin farkına varabilmek için bu zor denemeden geçti. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenler sonsuz yaşama kavuşsun. İbrahim, Allah'tan insanlığa verilen en yüce dersi öğrendi. Ölmeden önce Mesih'i görebilmek için ettiği duaları kabul oldu. O, Mesih'i gördü. İbrahim, insanlığın görebileceği ve yaşayabileceği her şeyi gördü. Allah'a tamamen bağlı kalarak kendisine gösterilen Mesih'in görüntüsünü anlayabildi. Allah'ın günahkar insanlığı sonsuza dek yok olmaktan kurtarmak için biricik oğlunu vererek insanlığın yapabileceğinden çok daha büyük ve yüce bir fedakarlıkta bulunduğu ona gösterildi. İbrahim'in yaşadıkları şu sorunun cevabını verir: Rab, binin önüne neyle çıkayım? Yüce Allah'a nasıl tapınayım? Onun önüne yakmalık adakla mı, bir yıllık danayla mı çıkayım? Binlerce koç sunsam, zeytinyağından on binlerce dere akıtsam, Rab hoşnut kalır mı? Suçuma karşılık ilk oğlumu, işlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu? İbrahim, yakmalık adak için kuzuyu Allah kendisi sağlayacak sözleriyle hiç kimsenin kendisi için kefaret edemeyeceğini bildirdi. Putperest kurban sistemi Allah tarafından kesinlikle kabul görmeyen bir sistemdi. Bu sistemde hiçbir babanın kendi çocuğunu günah adağı olarak sunması gerekmiyordu. Dünyanın günah yükünü sadece Tanrı'nın oğlu taşıyabilir. İbrahim sunduğu kurban vasıtasıyla kurtarıcının fedakarlık dolu görevini anlayabildi. Fakat İsrail, kibirli kalplerinin bir türlü kabul etmediği bu gerçeği anlamak istemiyordu. İsa'yı dinleyenler onun İbrahim'le ilgili sözlerine ilgi göstermediler. Ferisiler bu sözlerinden dolayı onu suçlamak için tekrar fırsat kollamaya başladılar. Sert ve alaycı bir şekilde ve adeta onun deli olduğunu ima ederek şöyle cevap verdiler: Sen daha 50 yaşında bile değilsin. İbrahim'i de mi gördün? İsa ciddi bir şekilde cevap verdi: Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım. Kalabalığın üzerine birden sessizlik çöktü.
İsa, kendisinin öncesiz çağlardan beri var olan, İsrail'e vaat edilen, soyu çok eskilere, zamanın başlangıcına dayanan kişi olduğunu bildirdi. Hahamlar ve Rabbiler, kutsal değerlere saygısızlık ettiği gerekçesiyle İsa'yı tekrar suçladılar. Allah'la birlikte olduğunu iddia etmesi onları daha önce de kızdırmıştı ve bu yüzden onu öldürmek için planlar yapmaya başlamışlardı. Daha sonra açıkça şöyle bildirdiler. Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun. İsa Tanrı'nın oğlu olduğu ve bunu da açıkça belirttiği için onu yok etmeye karar verdiler. Hahamlardan ve Rabbilerden yana olan birçok kişi İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar. Ama o gizlenip tapmaktan çıktı. Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edememiştir. İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrenciler İsa'ya, "Rabbi günah işledi ki bu adam kör doğdu. Kendisi mi yoksa annesi ya da babası mı?" diye sordular. İsa şu cevabı verdi. Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Allah'ın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü. Tükürükle çamur yaptı ve adamın gözlerine sürdü. Adama, git Şiloha havuzunda yıkan dedi. Şiloha gönderilmiş anlamına gelir. Adam gidip yıkandı ve gözleri açılmış olarak geri döndü. Yahudiler tarafından işlenen günahların genellikle bu dünyada cezalandırıldığına inanılırdı. İnsanların başlarına gelen kötü olayların, onların kendilerinin ya da anne ve babalarının işlediği günahlardan ya da yaptıkları kötülüklerden ötürü meydana geldiğine inanıyorlardı. Her türlü acının Allah'ın yasasının ihlal edilmesinden kaynaklandığı doğrudur. Fakat bu gerçek Yahudiler tarafından saptırılmıştı. Günahın ve tüm sonuçlarının baş mimarı olan şeytan, insanları, hastalık ve ölümü, günah yüzünden Allah'ın insanlığa keyfi yere verdiği bir ceza olarak görmeye yöneltmişti. Bu yüzden birçok sıkıntı çekip felaketlere uğrayan kişi, bununla birlikte büyük bir günahkar olarak suçlanmanın da üzüntüsünü yaşadı.
Böylece Yahudilerin İsa'yı reddetmeleri için yol hazırlanmış oldu. Yahudiler, insanlığın dert ve kederlerinin yükünü taşıyan kişiye, Tanrı tarafından cezalandırılan ve dövülüp işkence edilen biri gözüyle baktılar ve ona yüz çevirdiler. Allah bunu önlemek amacıyla bir ders vermişti. Eyüp'ün yaşamında acıya şeytanın sebep olduğu ve Allah'ın acı çeken insanlığa merhamet ettiği açıkça gösterilmiştir. Fakat İsrail bu dersi anlamadı. Allah'ın Eyüp'ün arkadaşlarını kınadığı aynı hata, İsa'yı reddetmeleri sonucunda Yahudiler tarafından da tekrarlandı. Acı çekmekle günah arasında bağlantı kuran öğrenciler de tıpkı Yahudiler gibi düşünüyordu. İsa onların hatasını düzeltirken insanın acı çekmesine yol açan sebebi açıklamadı. Fakat sonucun ne olacağını açıkladı. Bu yüzden Allah'ın işleri açıkça görülecekti. Dünyada olduğum sürece ben dünyanın ışığıyım. Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü. Tükürükle çamur yaptı ve adamın gözlerine sürdü. Adama, git Şiloha havuzunda yıkan dedi. Şiloha gönderilmiş anlamına gelir. Adam gidip yıkandı ve gözleri açılmış olarak geri döndü. Böylece İsa, kendisine meraktan dolayı sorulan sorular gibi, öğrencilerin sorduğu soruya da açık bir şekilde cevap verdi. Öğrencilerin burada kimin günah işlediğini ya da işlemediğini tartışmamaları, aksine Allah'ın kör adama merhamet edip onun gözlerinin açılmasını sağlayan lütfunu ve gücünü anlamaları gerekiyordu. Adamın yıkanmak üzere gönderildiği havuzda ya da çamurda hiçbir iyileştirici gücün olmadığı açıkça görülüyordu. Fakat onu iyileştiren İsa'nın gücüydü. Adamın iyileşmesi Ferisileri çok şaşırttı. Buna karşın duydukları nefret bir kat daha arttı. Çünkü mucize Sept gününde yapılmıştı. Genç adamın komşuları ve onu daha önceden tanıyan kişiler oturup, "Dilenen adam bu değil mi?" diye sordular. Ona şüphe içinde baktılar. Çünkü gözleri açıldığında yüzüne canlılık ve parlaklık gelmiş, görünümü değişmişti. Sanki başka biri gibi görünüyordu. Durmadan birbirlerine sorular soruyorlardı. Kimi, "Evet, o adam," dedi. Kimi de, "Hayır, ama ona benziyor," dedi. Bu büyük lütfu alan adamsa, "Ben oyum," diyerek tartışmayı bitirdi. Onlara İsa'dan söz etti ve nasıl iyileştirildiğini anlattı. Ona, "Nerede o?" diye sordular. Adam, "Bilmiyorum,"
dedi. Eskiden kör olan adamı ferisilerin yanına getirdiler. Ferisiler de ona gözlerinin nasıl açıldığını sordular. Adam şu cevabı verdi. İsa gözlerime çamur sürdü, yıkandım ve şimdi görüyorum, dedi. Bunun üzerine ferisilerin bazıları, bu adam Allah'tan değildir çünkü sept günüyle ilgili buyruğa uymuyor. Ferisiler İsa'yı bir günahkar olarak ilan etmeye çalışıyorlardı. Böylece onun Mesih olamayacağını düşünüyorlardı. Onun septi yaratan, onunla ilgili tüm kuralları bilen ve kör adamı iyileştiren kişi olduğunu bilmiyorlardı. Sept'e titizlikle riayet ediyormuş gibi görünüyorlardı. Buna karşın sept günü onu öldürmek için planlar yapıyorlardı. Bu mucizeyi duyan birçok kişi son derece şaşırdı ve kör adamı iyileştiren kişinin sıradan bir insan olmadığına ikna oldu. İsa'nın sept'e uymadığı gerekçesiyle bir günahkar olarak suçlanmasına cevap olarak şöyle dediler. Günahkar biri nasıl böyle mucizeler yapabilir? Rabbiler eskiden kör olan adama sordular. Senin gözlerini açtığına göre onun hakkında ne diyorsun? Adam, o bir peygamberdir, dedi. Ferisiler, adamın doğuştan kör olmadığını ve gözlerinin de daha sonradan açılmadığını ileri sürmeye başladılar. Adamın annesinin ve babasının, yanma gidip kör doğdu dediğiniz oğlunuz bu mu? Öyleyse şimdi nasıl görüyor, diye sordular. Adam, doğuştan kör olduğunu ve daha sonradan gözlerinin açıldığını bizzat kendisi söylemişti. Fakat ferisiler hatalı olduklarını kabul etmektense bizzat kendi gözleriyle görüp tanık oldukları bu gerçeği reddetmeyi yeğlediler. Ön yargı ne kadar güçlü ve ferisi doğruluğu ne kadar çürümüş. Ferisilerin bir tek umudu kalmıştı. O da adamın ailesini korkutmaktı. Ciddi görünmeye çalışarak onlara sordular. Öyleyse şimdi nasıl görüyor? Adamın annesi ve babası kendilerini tehlikeye atmaktan korkuyorlardı. Çünkü İsa'yı Mesih olarak kabul edenlerin Havra'dan kovulacağı bildirilmişti. Yani 30 gün boyunca Havra'dan uzaklaştırılıyorlardı. Bu süre içinde suçu işleyen kişinin evinde hiçbir çocuk sünnet edilemez ve hiçbir ölünün ardından yas tutulamazdı. Bu ceza büyük bir felaket olarak görülürdü ve eğer pişman olmazsa suçu işleyen kişi çok daha büyük cezalara çarptırılırdı. Oğullarının iyileşmesini sağlayan bu harikulade iş onun anne ve babasını ikna etmişti. Şöyle cevap verdiler. Bunun bizim oğlumuz olduğunu ve kör doğduğunu biliyoruz. Fakat şimdi nasıl gördüğünü ve gözlerini kimin açtığını bilmiyoruz. Ona sorun, ergin yaştadır. Size kendisi cevap versin. Yahudilerden korktukları için böyle konuşmuşlardı. Böylece tüm sorumluluk oğullarının üzerine geçti. Çünkü İsa'yı Mesih olarak kabul ettiklerini söylemeye cesaret edemediler.
Ferisilerin içine düştükleri zor durum, onların şüpheleri ve ön yargıları, gerçeğe karşı inançsızlıkları, özellikle yoksul ve mütevazı halk kesiminin gözünü açıyordu. İsa, halkın arasında sık sık onları iyileştirmeye yönelik mucizeler yapıyordu. Birçok kimse şu soruyu soruyordu. Tanrı, ferisilerin İsa'ya itham ettikleri gibi bir sahtekar aracılığıyla böylesine büyük mucizeler gerçekleştirir miydi? Anlaşmazlık her iki tarafta da şiddetleniyordu. Ferisiler, İsa'nın yaptığı işlere itiraz etmelerinin sonucunda onun ününün daha da arttığını gördüler. Mucizeyi reddedemediler. Gözleri açılan adamın yüreği sevinçle dolu ve kendisini iyileştirdiği için İsa'ya minnettar kaldı. Açılan gözleriyle doğanın, yeryüzünün ve gökyüzünün olağanüstü güzelliklerini görünce derinden etkilendi. Yaşadığı olayı çekinmeden anlattı ve Yahudiler eskiden kör olan adamı ikinci kez çağırıp, ''Tanrı hakkı için doğruyu söyle. Biz bu adamın günahkar olduğunu biliyoruz.'' Yani şunu demek istediler. ''Bu adamın senin gözlerini açtığını söyleme. Bunu yapan Tanrı'dır.'' Adam şöyle cevap verdi. Onun günahkar olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Önceden kördüm, şimdi görüyorum. Sordukları sorularla onu sıkıştırıp aklını karıştırmaya ve böylece kendisinin kandırıldığını düşünmeye yöneltmek istiyorlardı. Şeytan ve onun kötü melekleri ferisilerin tarafındaydılar. İsa'nın etkisini yok etmek için insani düşüncelerle kendi kurnazlıklarını birleştirdiler. Birçok kişinin henüz yeni kavramaya başladığı düşünceleri körelttiler. Allah'ın melekleri, gözleri açılan adamı güçlendirmek için onun yanındaydılar. Ferisiler, doğuştan kör olan bu adamdan başka biriyle daha mücadele etmeleri gerektiğinin farkına varamadılar.
kime karşı mücadele ettiklerini bilmiyorlardı. İlahi ışık kör adamın ruhunu aydınlattı. Bu iki yüzlü kişiler onu inançsızlığa sürüklemeye çalışırken Allah onun mantıklı cevaplar vermesini sağlayarak tuzağa düşmeyeceğini göstermesine yardımcı oldu. Onlara, size az önce söyledim fakat dinlemediniz. Niçin yeniden duymak istiyorsunuz? Yoksa siz de mi onun öğrencileri olmak niyetindesiniz? Dedi. Adama söverek, onun öğrencisi sensin. Biz Musa'nın öğrencileriyiz. Allah'ın Musa ile konuştuğunu biliriz. Fakat bu adamın nereden geldiğini bilmiyoruz. Dediler. Rab İsa, adamın iyileştikten sonra büyük zorluklar yaşayacağını biliyordu. Ve kendisinin Mesih olduğuna tanıklık edebilmesi için ona güç verdi. Ferisilere verdiği cevaplarda onları kınadığını açıkça gösterdi. Ferisiler, kendilerinin kutsal yazının uygulayıcısı ve halka yol gösteren dini liderler olduklarını iddia ettiler. Buna karşın onların arasında büyük mucizeler yapan bir kişi vardı ve onun bu gücü nereden aldığı, karakteri ve iddialarıyla ilgili olarak bilgi sahibi olmadıklarını kendileri de açıkça belirtiyorlardı. Adam onlara şu karşılığı verdi. Şaşılacak şey, onun nereden geldiğini bilmiyorsunuz ama gözlerimi o açtı. Allah'ın günahkarları dinlemediğini biliriz ama Allah kendisine tapan ve isteğini yerine getireni dinler. Dünya var olalı bir kimsenin doğuştan kör olan birinin gözünü açtığı duyulmamıştır. Bu adam Allah'tan olmasaydı hiçbir şey yapamazdı. Adam kendisini sorguya çeken Yahudilerle kendi zeminlerinde tartıştı. Onun açıklamalarına cevap veremediler. Ferisiler şaşırmıştı. Onun bu kesin tavrı ve anlamlı sözleri karşısında hiçbir şey söyleyemediler. Öfkelenen hahamlar ve Rabbiler onun etrafında toplandılar ve sanki onunla bir araya gelmekten dolayı halkın diline düşmekten korkuyormuş gibi ayaklarındaki tozu silkeleyerek onu suçlamaya başladılar. "Tamamen günah içinde doğdun. Sen mi bize ders vereceksin?" diyerek onu dışarı attılar. İsa adamı kovduklarını duymuştu. Onu bularak, "Sen insanoğluna iman ediyor musun?" diye sordu. Adam kendisini iyileştiren kişinin yüzüne ilk kez baktı. Anne ve babasını Yahudilerin kurulu önünde üzgün ve şaşkın bir şekilde görmüştü. Rabbilerin öfke dolu yüzlerine bakmıştı. Ve şimdi de İsa'nın yüreğindeki sevginin yansıdığı huzur veren yüzüne baktı. Yaşadığı tüm zorluklardan sonra onun ilahi güce sahip bir kişi olduğunu gördü. Ve şimdi ona daha yüce bir vahiy verildi. İsa'nın, "Sen insanoğluna iman ediyor musun?" şeklindeki sorusuna adam şu soruyla cevap verdi. "Efendim, o kimdir? Söyle de ona iman edeyim." İsa, "Onu gördün. Şimdi seninle konuşan O'dur." dedi. Adam, "Rab, iman ediyorum." diyerek İsa'ya tapındı. Onun sadece gözleri açılmamış, aynı zamanda ruhsal anlayışı da güçlenmişti. İsa'nın ilahi gücünü açıkça görmüştü ve onu Allah tarafından gönderilen kişi olarak kabul etmişti.
Ferisilerden oluşan bir grup, İsa'nın yakınında bir araya gelmişti. Onların görüntüsü, İsa'nın sözlerindeki ve yaptığı işlerdeki etkisinin onlardan ne kadar farklı olduğunu İsa'ya hatırlatıyordu. İsa, "Görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye dünyaya geldim," dedi. İsa, körlerin gözlerini açmak ve karanlıkta kalmış olanlara ışık vermek için gelmişti. Kendisinin dünyanın ışığı olduğunu bildirmişti ve henüz gerçekleştirmiş olduğu mucize onun görevini kanıtlıyordu. Kurtarıcı geldiğinde ona bakan insanlar onun ilahi varlığıyla dünyanın o zamana dek hiç görmediği kadar büyük bir görkemi görmüşlerdi. Allah bilgisi onlara daha mükemmel bir şekilde gösterildi. Fakat bu vahide insanların üzerine yargı geliyordu. Onların karakterleri sınandı, kaderleri belirlendi. Kör adamın tanık olduğu ve onun hem gözlerini açan hem de ruhsal bakımdan düşüncelerini aydınlatan ilahi gücün bu gösterisi, ferisileri daha da koyu bir karanlık içinde bırakmıştı. Onun yanında bulunan bazı ferisiler, "Yoksa biz de mi körüz?" diye sordular. İsa onlara şöyle cevap verdi. "Kör olsaydınız günahınız olmazdı. Yani eğer Allah onların gerçeği görmelerini engelleseydi, o zaman günahsız olacaklardı. Ama şimdi görüyoruz diyorsunuz. Görebildiğinize inanıyorsunuz ve gerçeği görmenizi sağlayan belirtileri reddediyorsunuz." İsa, ihtiyaçlarının farkında olan herkese sonsuz yardım gücüyle geldi. Fakat ferisiler ihtiyaçlarını itiraf etmek istemediler.
İsa'ya gelmeyi reddettiler ve bu yüzden kendilerinin suçlu olduğu körlüğe mahkum oldular. İsa onlara, "Günahınız duruyor," dedi. Bu bölüm Yuhanna 8, ayet 2 ila 59 ve 9'a dayanmaktadır.